Ayrım 7. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 79. Akşamüstü bakkalın bahçesinde birleştirilmiş masaların çevresine dizildik. Başkanın sağında bir numara, solunda eşi oturuyordu. Diğer komite üyeleri, bu arada suratı iyice asılmış olan yazar da masanın başında yerlerini almışlardı. Bir numaranın giysisinin iyice başkanınkine benzediğini fark ettim. Bunca yıldır yalın ayak başı kabak dolaşan adam artık ütülü beyaz pantolonlar ve tiril tiril gömlekler giymeye başlamıştı. Üstelik bunu yapan tek komşumuz da o değildi. Birkaç kişi daha böyle dolaşmaya başlamıştı. Toplantıyı başkanın açacağını sanıyordum ama önce bir numara kalktı ayağa. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün burada güzel adamızın geleceğini ilgilendiren çok önemli bir konuyu tartışmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer başkanımız adamıza uzun yıllara dayanan devlet yönetiminin kazandırdığı tecrübe ve fikirlerle geldi. Bugüne kadar hiçbirimizin fark etmediği bazı aksaklıkları ve bunlardan çıkış yollarını gösterdi. Bu yüzden ben şahsen kendisine bir kez daha derin minnettarlığımı sunuyor ve başkanımızı alkışlıyorum. Bir numara ayakta başkanı alkışlamaya başlayınca diğer komşular da ayağa kalktı ve alkışa katıldı. Ben de ortama uyum göstermek için kalktım. Yalnız iki kişi kalmıştı oturan. İki yakınım, iki canım, iki dostum. Biri hemen anlaşılabileceği gibi yazar, öteki de biraz daha zor anlaşılabileceği gibi benim çekingen sevgilim Lara. Başkanın çevrede bekleyen adamlarının bu ayrıntıyı fark edip etmediği merak ettim ama asık suratlarından ve siyah camların arkasına saklanmış gözlerinden hiçbir şey anlamak mümkün değildi. Bir numara alkışlardan sonra gülümseyerek başkana çevirmiş olduğu yüzünü tekrar bize doğru döndürdü. Bu nazik alkışlarınızla sizin de başkanımıza derin minnettarlığınızı sunmuş olduğunuzu anlıyor ve toplantıyı açıyorum. Bugün hepinize bildirilmiş olduğu gibi adamızdaki plajlar konusunu görüşeceğiz. Bu sözler üzerine hepimiz şaşırdık. Martılardan söz etmek yerine kıyıları konuşmak nasıl bir oyundu? Neler çeviriyorlardı böyle? Bir numara yalnız dedi, toplantıyı kurallarına göre yönetmek için bu konuda lehte ve aleyhte konuşacak ikişer kişinin şimdiden adlarını yazdırmaları gerekiyor. Öyle ya, sonsuza kadar bu çardak altında kalamayız, değil mi? Söyleyin arkadaşlar, kimler bu konuda konuşmak istiyor? Unutmayın, iki lehte, iki aleyhte söz vereceğim. Sabah konuşmuş olduğum 32 numara ayağa kalktı ve iyi ama dedi, daha konuyu tartışmadan lehte ve aleyhte konuşmak istediğimizi nasıl bilebiliriz ki? Bu söz üzerine bize artık iyiden iyiye yabancı biri gibi görünmeye başlayan 40 yıllık arkadaşımız bir numara gülümsedi ve kural böyle arkadaşlar dedi. Herkes konuşmak zorunda değil. Bunun üzerine yazar elini kaldırdı. Ben konuşmacı olmak istiyorum dedi. Başkan ve komite üyeleri onu küçümseyen bakışlarla süzdüler. Lara elimi sıkıyor, beni de konuşmacı olma konusunda yüreklendiriyordu. Yazar da gözlerini yüzüme dikmiş bakıyordu. Ama ben bunca kişinin önünde kalkıp da ne söyleyebilirdim ki? Anlamazlıktan gelip kıpırdamadım bile. Benim yerime 32 numara konuşmacı oldu. Lehte konuşacak olanlar ise başkanlık komitesinin iki üyesiydi. Bütün bunlardan sonra söz başkana geldi. Başkan usulca ayağa kalktı, hepimizi süzdü ve "Medeniyet" dedi. Sonra susarak yüzümüze bakmayı sürdürdü. Ağır bir sessizlik kaplamıştı ortalığı. Hiç kimse ses çıkarmıyor, bir önceki toplantıda zılgıtı yemiş olan bakkal da ortalıklarda görünmüyordu. Çünkü o, ev sahibi olmadığı için genel kurula dahil değildi. Başkan hepimizin sinirlerini gelecek kadar uzun bir bekleyişten ve bakışlarıyla bizi sandalyelerimizde iyice ezdikten sonra bir kez daha "Medeniyet" dedi, yine sustu. Ne yapacağımızı, hangi yöne bakacağımızı bilemiyordum. Ben zaten böyle toplum önünde büyük jestler yapan insanlar gördüğüm zaman onların yerine kendim utanır ve iyice küçülüp yok olma isteğine kapılırdım. Neyse ki başkan bu sefer bizi fazla bekletmedi. Bu kelimenin anlamını biliyor musunuz arkadaşlar? Bizi yine büyüsü altına almış ve kendimizi sert bir öğretmenin önünde sınava kalkan öğrenciler gibi duyumsamamızı sağlamıştı. Kim bilir, uzun politik yaşamında kaç kez başvurduğu bir taktikti bu. Ustası olduğu bir yöntemdi. Kimse ses çıkarmadı ama hepimiz olumlu anlamda başımızı salladık. İyi düşünün, medeniyet diyorum. İnsanoğlunun medeniyeti, insanı hayvandan ayıran ve onu şerefli kılan düşünceler, metotlar, yönetim biçimleri. Söylediklerini iyice kafamıza sokmak ister gibi yine bir parça durup sonra devam etti. Anayasalar, kurallar, serbest piyasa, teşebbüs hürriyeti. Biz yine olumlu anlamda kafalarımızı salladık ve o anda başkan, biraz önceki düşünceli ve sakin ses tonuna hiç benzemeyen ani bir yükselişle, "O zaman niçin bu adada medeniyetin dışına düşmüş vahşiler gibi yaşamayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar?" diye sordu. Böyle bir soruya ne cevap verilebilirdi ki? Anayasa yapmamızı, meclis seçmemizi, kolluk kuvvetleri oluşturmamızı mı öneriyordu? Başkan bizi iyice kıvama getirdiğine inandığı bir anda uzun söylemine başladı. "Bakın sevgili komşularım," dedi. "İnsanoğlu bugün eriştiği medeniyet seviyesine gelmek için çok büyük çabalar harcadı. Bu uğurda kan döküldü. Kelleler gitti. Bu yüzden bugün insanım diyen hiç kimse medeniyete sırtını dönerek insanlığı geri götürecek hareketler yapamaz. Bu güzel adaya geldiğim günden beri bazı olumsuzluklara ve düzeltilmesi gereken yanlışlara rastlıyorum. Siz alıştığınız için belki görmüyorsunuz ama bu aksaklıkları el birliğiyle düzelttiğimiz zaman adamızda yaşayan herkesin refahı, huzuru ve serveti artacak. Burada ortak çıkarlarımız söz konusu. Hiçbirimiz rakip değiliz." Söylediklerinin martılarla ne ilgisi olduğunu hala kavrayamamıştık. "Bakın, bir numara arkadaşımızın saygıdeğer pederi sizlere büyük bir iyilik yaparak hiçbir ücret almadan gelip adasını kullanmanıza, kendinize birer ev yapmanıza izin vermiş. Ben hayatta bundan büyük bir lütuf duymadım. Bu dünyada her şey karşılıklıdır. İnsanlar Tanrı önünde eşittir ama hayattan zekaları, becerileri, azimleri ve kazanma hırslarına uygun olarak pay alırlar. Bu yüzden mutlak eşitlik yoktur. Zaten vermek kelimesi insanoğlunun yapısına uygun değildir. Hiç kimse kimseye bir şey vermemeli. Herkes kazanmalı, değil mi arkadaşlar?" İşte yeni bir soru gelmişti ve biz susuyorduk. Başkan acı acı gülümseyerek, "Peki," cevabını verdi. "Hayat nasıl olsa size bu görüşlerin doğruluğunu kanıtlar." Bir numara kendini tutamayarak yüksek sesle güldü. Hepimiz ona baktık. Biraz mahcup oldu ve sustu. Bu adamdaki ani değişikliği anlayamıyorduk. Başkanla düşüp kalkmaya başladıktan sonra bambaşka biri olmuştu sanki. Başımıza felaketler geldikten sonra pişman olan bir komite üyesi bize sonradan olup biteni açıklayacaktı. Başkan adaya geldiği ilk günden itibaren zavallı bir numarayı gözüne kestirmiş, "Sen bana baba yadigarısın," diyerek onunla saatlerce konuşmuş. "Durumuna çok üzüldüm," demiş. "Rahmetli baban görse o da üzülürdü. Bunca servet ve isim sahibi ünlü bir ailenin oğlu olarak şu haline bak. Adadaki ayak takımına karışmış durumda yaşayıp gidiyorsun. Çünkü seni zararlı eşitlik fikirlerine, uyuşukluğa, haklarını savunmamaya alıştırmışlar. Oysa insanlar eşit değildir. Güçlüler ve zayıflar vardır. Ve hayat bunlar arasındaki mücadeleden ibarettir. Sen güçlüler arasındaki yerini almalısın. Turizmin bunca geliştiği, milyar dolarların kıyılara ve adalara aktığı bir dönemde bu adanın değerini ölçebilir misiniz? Ha? Ölçebilir misin? Adalılar seni kandırmış, elindeki pırlantayı boncuk sanmana yol açmış. Sen servet sahibi bir insansın ve ona göre davranman gerekir. Eşitlik, dostluk, demokrasi, bunlar hep zayıfların uydurduğu saçmalıklar. Çünkü onların yaşayabilmek için bu gibi kavramlara ihtiyacı var. Güçlünün ise bir tek isteği vardır. Daha fazla güç. Bu sözlerin sevgili dostumuzu etkilediği açıktı. Çünkü artık bizim gibi giyinmiyor, bizlerden biri gibi davranmıyor ve zamanının çoğunu başkanla geçiriyordu. Konuşmanın uzadığını ve başka yönlere kaydığını gören yazar, "Şu martı meselesine gelseniz," dedi ve bu başkan için bir fırsat oluşturdu. Başladı içi yana yana konuşmaya. Uzun uzun martıların adaya ne kadar zarar verdiğinden, insanları korkuttuğundan, zavallı torununun neredeyse sakat bırakacak martı hücumundan söz etti. Adanın en güzel plajları bu vahşi yaratıklara teslim edilemezdi. Martılar adadaki herkesin düşmanıydı. Bu yüzden bir martı seferberliği ilan edilmeli ve bu yaratıklar adadan sonsuza kadar kovulmalıydı. Medeniyet insanın doğayı istediği gibi denetim altına alması demek değil miydi biraz da? Konuştukça coşuyor, köpürüyor, içindeki martı nefretini saklamaya gerek görmeden başımızın üzerinde her şeyden habersiz uçmakta olan yaratıklara verip veriştiriyordu. En son bu konuda uygar komşularının kendisini destekleyeceğine duyduğu sonsuz inancı belirterek konuşmasını bitirdi. Arkasından yazar söz aldı. Yorgun bir sesle, "Biz," dedi, "komite toplantısı yapıyorduk. Bu beyler adadaki martıları imha etmemiz gerektiğini söylediler. Ben karşı çıktım. Israr edince de bunun son derece önemli bir karar olduğunu, diğer komşularımıza da danışmamız gerektiğini söyledim. İşte şimdi karşınızdayız. Sözü uzatmaya gerek yok. Bu beyler ve hanımlar adamızdaki martıları öldürmeyi, yumurtalarını kırmayı, adayı martılardan temizlemeyi planlıyorlar. Bunun nasıl bir çılgınlık olduğunu söylemeye bile gerek yok sanırım. Martılar, bizler buraya gelmeden binlerce yıl önce de bu adanın sahipleriydi. Kaç kuşaktır yumurtalarını buraya koyup yavrularını bu kıyılarda yetiştirdiler. Onlara uçmayı ve avlanmayı öğrettiler. Bize de hiçbir zararları yok. Martılara karşı duyulan bu amansız öfkeyi ve yok etme amacını anlamakta güçlük çekiyorum. Ama biliyorum ki adadaki yaşamı bilen ve bu uyumu bozmak istemeyen sizler, komitenin martı seferberliği diye adlandırdığı bu uygulamaya zaten izin vermeyeceksiniz. Bu yüzden endişem yok. Yazarın sözleri büyük alkışlarla karşılandı. Komşularımız bravo diye bağırıyorlardı. Başkan ve arkadaşları bu işi kaybetmiş gibi görünüyorlardı. Yazarın arkasından 32 numaradaki arkadaşımız da kalkıp tumturaklı bir konuşma yapınca artık işin savunulacak tarafı kalmadı. Belli ki adalılar bu çılgınlığa karşıydı ve başkanın yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Biraz da adamın yenilmiş olmasından duyduğumuz zevkle yüzümüze geniş gülümsemeler yayıldı. Tam kalkmaya hazırlanıyorduk ki başkanın karısı ayağa kalktı. Bir el hareketiyle hepimizi yerimize oturttu. Sonra, "Bir şeyi unutuyorsunuz sevgili komşularım," dedi. "Bu ada sahipsiz değildir. Adanın sahibi ise yanımızda oturan arkadaşımızdır. Hepiniz buraya bir cömertlik sayesinde gelmiş durumdasınız. Evlerin sahibi sizsiniz ama yasal olarak hala arazinin sahibi bir numara. Yani eviniz var, araziniz yok. Bir numara çok centilmen bir adam, böyle bir şey yapmaz ama her an sizden evinizi kaldırıp başka yere götürmenizi isteyebilir. Bu yüzden herkesten önce bu adanın sahibi olarak en çok söz hakkına, hatta tartışmasız karar verme yetkisine sahip olan bir numarayı dinlemenizi öneriyorum." Bir numara bütün bunları başını önüne eğmiş durumda mahcup bir ifadeyle dinliyordu. Şaşkınlık içinde söylenenleri reddetmediğini, hatta başıyla hafifçe onayladığını gördük. Sonra ayağa kalktı. "Dostlarım," dedi, "beni yıllardır tanıyorsunuz. Sizden ayrım gayrım olmadı. Bundan sonra da olacağı yok. Sizi evlerinizden çıkarmayı falan da düşünmüyorum. Ama kabul etmelisiniz ki sayın devlet büyüğümüz, sevgili başkanımız bazı konularda gözlerimizi açıyor. Onun esas niyeti bu adada yaşayan herkesin daha refah içinde, daha güçlü olması. Yaşadığımız bu süfli hayatı bizlere yakıştıramıyor. Bana geçen gün bir hayalinden söz edene kadar ben de adanın büyük potansiyelini düşünmeden yaşayıp gidiyordum. Ama başkanımız geniş ufkuyla kör gözlerimizi açtı, bize yeni olanaklar sundu. Şimdi izninizle kendilerini yorma pahasına başkanımızın bu düşünü bütün komşularımızla paylaşması ricasında bulunuyorum." Adalılara tuhaf bir sessizlik çökmüştü. Birbirlerini kaygıyla süzdüklerini gördüm. Kibar sözlerle ifade edilse bile herkese bu arazinin kendilerine ait olmadığı ve her an kanun zoruyla oradan atılabilecekleri belirtilmiş oluyordu. Yani önce cehennem gösterilmiş, şimdi ise sıra cenneti göstermeye gelmişti. Başkan yine ayağa kalktı. "Sevgili komşularım," dedi. "Sizin gibi güzide bir topluluğa hitap ederken sözü çok fazla uzatmaya gerek olmadığını, dediklerimi anlayacak kadar zeki ve gelişmiş olduğunuzu bilmenin rahatlığı içindeyim. Dünya, turizmin altın çağını yaşıyor. Her yıl yüz milyonlarca turist sıcak denizlere, mavi koylara sahip güzelim adalara akıyor. Bizim adamız dolayısıyla da siz niye bu büyük endüstriden payınızı almıyorsunuz? Bu işe hiçbir engel yok. Hemen yarın ülkemizin ve dünyanın en büyük şirketleri gelip bu cennet koylara 5 yıldızlı oteller, lüks kumarhaneler, diskolar, eğlence merkezleri yapmaya başlayabilir. Bu milyarlarca dolarlardan hepiniz nasibinizi alabilirsiniz. Ama siz bu dünya cenneti koyları martılara terk etmişsiniz. Kafanıza doldurulmuş saçma sapan çevreci fikirlerle, aman martılar orada yumurtlasın, aman bu kuşlar tedirgin olmasın diye cennet gibi adayı bir çöplüğe çevirmişsiniz. Topladığınız çam fıstıklarının geliriyle de geçinmeye çalışıyorsunuz. Başta söylediğim medeniyet kelimesini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir medeni insan böyle davranmaz. Kendi çıkarını bu kadar göz ardı etmez. Haydi şimdi bir karar alalım ve adamızı şu gereksiz martı teferruatından kurtaralım. Çevreme baktım ve masalarda oturan adalıların çoğunun bu sözler karşısında sarsılmış olduğunu gördüm. Önce martı seferberliğini saçma bulmuşlar, sonra evlerinden atılma tehdidiyle ürkütülmüşler, arkasından da büyük bir zenginlik hayaliyle umutlandırılmışlardı. Artık neye inanacaklarını bilemiyor, hatta doğru dürüst düşünemiyorlardı. Uyuşmuş gibiydiler. Bu durumda yapılacak bir oylama mutlaka başkanın lehine sonuçlanacaktı. Yazar da durumu sezmiş olmalı ki ayağa kalkıp tekrar konuşmak istedi. Ama söz hakkını kullandığı gerekçesiyle susturuldu. Artık grup oylamaya geçmeye hazırdı ve sonuç şimdiden belliydi. Tam bu sırada yanı başımdan yumuşak bir ses yükseldi. Lara olağanca kibarlığıyla söz hakkı istiyordu. "Bakın," diyordu. "Başkanın hanımı konuştu. Bizlerden de bir hanımın konuşmasına izin verilmeli. Uygarlık diyorsunuz, uygarlık bunu gerektirir." Başkanlık komitesi kararı geciktirecek olan bu son engele biraz sinirlendi ama sonra birbirlerine bakıp kabul ettiler. Lara, "Sayın Başkan," dedi, "bugün bütün komşularımız buraya sizin önerinizi reddetmeye geldi. Ama şimdi fikir değiştirmeye başladıklarını görüyorum. Çünkü onları evlerinden, barklarından atmakla tehdit ettiniz. Sonra da zenginlik vaat ederek yüreklerine umut tohumları serptiniz. Bu başarıdan dolayı sizi kutluyorum. Ama adada oturan sade bir kişi olarak sormak istiyorum. Martıları hangi yöntemle kaçıracaksınız?" Başkan alaycı bir edayla, "Kaçırmaktan söz eden kim?" dedi. "İmha edeceğiz." "Nasıl? Siz hiç av partisi görmediniz mi? Tüfekle hepsini avlayacağız. Yumurtaları da kıracağız. Anlayacağınız bir çeşit av şöleni. Peki madem ki kararlısınız, bu barbarlığa hiç gerek kalmadan kuşları ikiz adalara yönlendirmek yolunu deneyemez miyiz?" Başkan barbarlık sözüne kızdı. "Peki küçük hanım," dedi. "Martıları diğer adalara nasıl yollayacağımızı söyleyin de öğrenelim bari. Onlara bildirim mi dağıtacağız? Bundan sonra mekanımız karşı adalardır. Marş marş mı diyeceğiz?" Bu espriye gülenlerin çokluğu başkanın davayı kazandığının habercisiydi. "Sevgilim, son bir gayretle karşı adalara bol bol balık bırakırız. Yumurtalarını saklayacak barınaklar yaparız. Zamanla alışırlar," dedi. Ama kalabalık artık bu saçmalıkları dinlemek istemiyordu. "Oylayalım, oylayalım," sözleri yükseldi ve yapılan oylama sonucunda o gün oraya öneriyi reddetmek için gelmiş olan komşularımızın çoğu "evet" dedi. Artık katliamın planlanmasından başka bir iş kalmıyordu. Martılar ise bu konuşmalardan habersiz, binlerce yıldır yaptıkları gibi adanın üstünde çığlık çığlığa uçmayı sürdürüyordu. Toplantıdan sonra hemen ayrılmıştık ki oradan, kimseyle göz göze gelmeden hem de. Planlanan katliamı düşünmek istemiyorduk ama söz dönüp dolaşıp bu konuya geliyordu. O geceyi anlatmak için tek bir sözcük seçmem gerekse bu herhalde utanç olurdu. Adada ilk kez insanlar birbirlerinden utanıyor ve yolda karşılaştıkları zaman bile gözlerini kaçırıyordu. Toplantı dağılırken de hiçbir komşuluk ya da dostluk havası kalmamış, herkes bir an önce evine kaçıp saklanmak isteyen suçlular gibi dağılıvermişti. Ne bir gülücük, ne bir baş selamı, donuk bakışlar, asık suratlar. Biz de evimize kapanmıştık. Adadaki değişimin ilk büyük göstergesi, o toplantıdan sonra dağılan ve bir daha hiçbir zaman yerime konulamayacağını içten içe duyumsadığımız o dostluk, kardeşlik havasının gitip gitmesiydi. Oysa eskiden adanın en güzel tarafı, insanların bir aile oluşturacak biçimde günün büyük bir kısmını birlikte geçirmeleriydi. Birbirimizi her gün görmemize rağmen, yolda ya da kıyıda karşılaştığımızda hararetle konuşmaya başlıyorduk. Konularımız hiç bitmezdi. Gerçi bazen selam verip bazen vermeyen, kendi içlerinde problemli, bizim deneyimimizde eserekli bir iki kişi vardı ama biz onlara aldırmamayı, daha doğrusu onları oldukları gibi kabul etmeyi öğrenmiştik. Çünkü yazılı olmayan en büyük kuralımız kimsenin kimseye karışmamasıydı. O gece Lara'ya niye o çıkışı yaptın diye sordum yumuşak bir sesle. Çünkü dedi, oradaki insanlara nasıl bir vahşetin içine sürüklenme olduklarını bir kez daha hatırlatmak istedim. Bildiğim kadarıyla hiçbiri şiddet yanlısı değil. Onları yıllardır tanıyoruz. Sevecen, uysal, barışsever kişiler. Ama koşullar insanları değiştiriyor. Yine de bunca yıldır birlikte oturup kalktığımız bu insanların birer vahşiye dönüşebileceklerine ihtimal vermiyorum. Yarın manzarayı görünce pişman olacak ve kararlarından geri döneceklerdir. Kusura bakmadın değil mi Lara? Niçin? Biliyorsun ben topluluk önünde konuşmayı beceremem. Ben de. Ama bir an kendimi mecbur hissettim. İçim sızlayarak sonu kötü biten halk ayaklanmalarındaki bütün kurban kahramanların kendini mecbur hissettiği için bu işleri yaptığını hatırladım. Ama Lara'ya onlar gibi bir zarar gelmeyecekti. Onu bu olayların dışında tutmaya kararlıydım. Gecenin karanlığına gömülmüş olan adadaki hiçbir evden çıt çıkmıyor, bir süre öncesine kadar bahçelerden yükselen müzik ve kahkaha sesleri şimdi duyulmuyordu. Ben bile o sıkıntılı gecenin bazı anlarında kendimi turistik bir adanın nasıl olacağını düşünürken, daha doğrusu böyle bir durumu gözümün önüne getirmeye çalışırken yakaladım. 5 yıldızlı oteller, denize inip kalkan uçaklar, bir marinaya demirlemiş lüks yatlar, ışıl ışıl otel kumarhaneleri, çevrede dolaşan plaj voleybolu oynayan bikinili güzel vücutlu kızlar, sörf yapan delikanlılar, çeşit çeşit lokantalar, herkese iş imkanı zenginlik. Bunlar adalıların aklını nasıl çelmezdi ki? Bu hayalin en çok yetişkin çocuklarından ayrı düşmüş aileleri etkilediğini düşünüyordum. Çünkü hiçbir genç bu ıssız ve sıkıcı adada yaşamak istemiyor, dolayısıyla kendisine bambaşka bir hayat kuruyordu. Turistik bir patlama bu gençlerin hepsini adaya getirebilir, onları ailelerine kavuşturabilirdi. Gece bir yandan yanımda yatan Lara'nın düzenli ve hafif soluklarını dinliyor, bir yandan da durmadan hayal kuruyordum. Sonra bunu niye yaptığımı, derinlerde yatan nedeni anladım ve biraz utandım doğrusu. Yazarı düşünmemek için bu yola başvuruyordum. Beni tembihlemiş olmasına rağmen, toplantıda konuşmadığım, katliam önerisine karşı çıkmadığım için onunla göz göze gelmemeye çalışmış, oturum biter bitmez de kaçmıştım oradan. Adım gibi biliyordum ki beni suçluyor, zayıflığımdan utanç duyuyordu. Onu göremezdim. Hayır, hayır, kesinlikle göremezdim. Sevgili dostum ve edebiyat hocamın gözlerine bakacak cesaretim yoktu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 93.